Ayrım 15 Yırtıcı Kuş Wilbur Smith Sayfa 182 Afrika gecesi sakindi ama hiçbir zaman sessiz değildi. Hal dar patikada durakladığı zaman babasının ayak sesleri ileride hafifledi. Delikanlı etrafındaki ormanda yaşayan türlü canlının yumuşak seslerini duydu. Bir gece kuşunun bir müzisyenin telli bir sazdan çıkarabildiğinden daha etkileyici ve güzel cıvıltısı. Kemirici hayvanların ve diğer küçücük memelilerin kuru yaprakları hışırdatmaları. Onları avlayan kedi türünden küçük yırtıcı hayvanların ani öldürücü haykırışları. Haşeratın vızıltı ve şarkıları, rüzgarın sonsuz uğultusu. Bütün bunlar Pan'ın tapınağındaki gizli koronun bir parçasıydı. Fırtına fenerinin ışığı Hal'in ilerisinde gözden kayboldu. Delikanlı babasına yetişmek için adımlarını sıklaştırdı. Kamptan ayrıldıkları zaman babası sorularını yanıtsız bırakmıştı. Ama tepelerin aşağısında ormandan çıktıklarında Hal nereye gittiklerini anladı. İçinde yemin ettiği locanın yerini belirleyen taşlar ayın sönükleşen ışıklarında hayali bir daireye benziyordu. Sir Francis locanın girişinde bir dizinin üzerine çöktü. Dua etmek için başını eğdi. Hal de onun yanına geçti. Delikanlı ulu tanrım diye dua etti. Beni değerli bir insan haline getir. Senin adına ettiğim yeminleri yerine getirmem için bana güç ver. Babası sonunda başını kaldırdı. Ayağa kalkarak Hal'in elini tuttu. Onun da kalkmasına yardım etti. Sonra yan yana dairenin içine girerek mihrap görevi yapan taşa doğru gittiler. Sir Francis o kalın ve tatlı sesiyle ''In Arcadia habito'' dedi. Halde ona yanıt verdi. ''Flumen sacrum bene conosco.'' Sir Francis feneri yüksek taşın üzerine koydu. Baba oğul sarı ışığında yeniden diz çöktüler. Uzun bir süre sessizce dua ettiler. Sonra Sir Francis başını kaldırarak gökyüzüne baktı. ''Yıldızlar Tanrı'nın şifresidir. Gidiş ve gelişlerimizi aydınlatırlar. Sonsuz okyanuslarda bize yol gösterirler.'' Kaderimizi ellerinde tutarlar. Yaşayacağımız günlerin sayısını onlar tayin eder. Hal'in gözleri hemen kendi yıldızına kaydı. Aslan burcunda ışıldayan aslan kalbi yıldızına. Zamanla ilgisi yoktu ve hiç değişmiyordu. Sir Francis delikanlıya, ''Dün gece horoskopunu çıkardım.'' diye açıkladı. ''Sana söyleyemeyeceğim pek çok şey var. Ama şunu açıklayabilirim. Yıldızlar olağanüstü bir kaderin olduğunu söylüyorlar.'' Ama bunun ne olduğunu anlayamadım. Babasının sesinde ızdırap vardı. Hal başını kaldırarak ona baktı. Sir Francis'in yüzü yorgundu. Gözlerinin altındaki gölgeler iyice koyulaşmıştı. Madem yıldızlar iyi şeylere işaret ediyorlar, o halde sizi endişelendiren nedir baba? Sana çok sert davrandım, seni fazla zorladım. Hal hayır der gibi başını salladı baba. Ama Sir Francis elini delikanlının koluna koyarak onu susturdu. ''Sana bunu neden yaptığımı hiçbir zaman unutmamalısın. Eğer seni daha az sevseydim sana daha şefkatli davranırdım.'' Halin konuşmak için soluk aldığını hissederek oğlunun kolunu daha sıkıca kavradı. ''Yıldızların senin için çizdikleri o belirli kadere karşı seni hazırlamaya, sana gerekli bilgi ve gücü vermeye çalıştım. Bunu anlayabiliyor musun?''
''Evet, bunu başından beri biliyordum. Aboli bana her şeyi açıkladı.''
''Aboli çok akıllı. Ben gittikten sonra da yine seninle beraber olacak.''
''Hayır baba, böyle söylemeyin.''
Sir Francis, ''Yıldızlara bak oğlum.'' diye yanıt verdi. Hal durakladı. Babasının ne demek istediğini pek anlayamamıştı. ''Yıldızımın hangisi olduğunu biliyorsun. Sana onu daha önce belki 100 kere gösterdim. Şimdi Başak Burcu'na bak ve yıldızımı ara.''
Hal suratını gökyüzüne doğru kaldırarak doğuya baktı. Aslan kalbi hala pırıl pırıl ve berraktı. Bakışları ondan Başak Burcu'na kaydı. Bu burç aslanın hemen yakınındaydı. Hal inledi. Soluğu dudaklarının arasından batıl inanca bağlı bir korkuyla hışırdayarak çıktı. Babasının burcunu bir uçtan bir uca pala biçimi bir alev yarıyordu. Bu ateş kırmızısı bir tüy gibiydi. Kan kadar kırmızıydı. ''Hal kayan bir yıldız.'' diye fısıldadı.
Babası düzeltti. ''Bir kuyruklu yıldız. Tanrı beni uyarıyor. Buradaki zamanım artık sona eriyor. Eski Yunanlar ve Romalılar bile gökteki bu alevin bir felaket, savaş, açlık ve veba işareti olduğunu biliyorlardı. Kralların ölümünün habercisi olduğunu da.''
''Ne zaman?'' Halin sesi korku doluydu.
Sir Francis yakında diye yanıt verdi. ''Yakında olmalı. Bunun kuyruklu yıldızın burcumdan geçişini tamamlamadan önce olacağı kesin. Belki de seninle son defa böyle baş başa kalıyoruz.''
Bu şanssızlığı önlemek için yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Bundan kaçamaz mıyız?
Sir Francis ciddi bir tavırla, ''Felaketin nereden geleceğini bilmiyoruz ki.'' dedi. ''Kaderden kaçamayız. Kaçarsak onun pençesine düşeriz. Bu kesin.''
Hal azimle, ''O halde bekler ve onunla savaşırız.'' diye bağırdı.
Babası başını salladı. ''Evet, savaşırız. Sonuç önceden belli olsa bile. Ama ben seni buraya bunun için getirmedim. Bu gece sana mirasını vermek istiyorum. Tek oğlumsun ve bana ait olan o maddi ve manevi mirası sana devredeceğim.''
Halin yüzünü avuçlarının arasına aldı. Gözlerinin içine bakabilmesi için başını çevirdi.
''Ben öldükten sonra kraliçe Elizabeth'in İspanyol donanmasının ortadan kaldırılmasından sonra büyük babanın babası Charles Courtney'e bahşettiği baronet payesi sana geçecek. Sen Sir Henry Courtney olacaksın, bunu anlıyor musun?''
''Evet baba.''
''Soy ağacın İngiltere'deki Arma Koleji'nde kayıtlı.''
Vadide vahşi bir ses yankılanırken kaptan bir an durdu. Ay ışığında kayalarda avlanmaya çıkan bir parsın sesiydi bu.
O korkunç hırıltılı kükreme sona ererken Sir Francis usulca konuşmasını sürdürdü.
''Tarikatta Notonia Şövalyesi payesine erişinceye kadar yükselmeni istiyorum.
Bu hedefe erişmek için çabalayacağım baba.''
Sir Francis sağ elini kaldırınca orta parmağındaki altın halka fenerin ışığında parıldadı. Kaptan yüzüğü çıkararak ayın ışıklarını yakalaması için kaldırdı.
''Bu yüzük Notonia şövalyelerinin bir işaretidir.''
Halin elini tutup yüzüğü onun orta parmağına geçirmeyi denedi. Ama yüzük çok büyüktü. Bu nedenle onu Halin işaret parmağına taktı. Sonra pelerininin yüksek yakasını açtı. Böylece göğsündeki mevkiini açıklayan büyük mühür ortaya çıktı. İngiltere'nin şaha kalkmış aslanının küçük yakut gözleri ve yukarısındaki pırlanta yıldızlar sönük ışıkla hafifçe parıldadı.
Sir Francis mührün zincirini başından geçirerek çıkardı ve Halin başının üstünde tuttu. Sonra da zinciri oğlunun omuzlarına bıraktı. ''Bu mühür de yine işaretin diğer bir parçası. Tapınağa girmen için gerekli olan anahtar bu.''
''Bana güvendiğiniz için onur duyuyorum ama utanıyorum da.''
''Sana bırakacağım manevi mirasın bir parçası daha var.''
Sir Francis pelerininin kıvrımlarının arasına elini soktu.
''Annenin anısı bu.'' Elini açtı. Şimdi avucunda Edwina Courtney'in minyatürü olan bir madalyon duruyordu.
Işık Halin portrenin ayrıntılarını seçmesini sağlayacak kadar güçlü değildi. Ama annesinin hayali delikanlının kafasına ve kalbine oyulmuştu. Hal hiçbir şey söylemeden madalyonu yeleğinin cebine koydu.
Sir Francis usulca, ''Annenin ruhunun sükûna kavuşması için birlikte dua etmeliyiz.'' dedi.
Baba oğul başlarını eğdiler. Kaptan birkaç dakika sonra kafasını kaldırdı.
''Artık geriye sadece sana bırakacağım dünyevi mirastan söz etmek kaldı. Önce Devon'daki malikanemiz Highfield. Benim yokluğumda malikane ve topraklarla Thomas amcanın ilgilendiğini biliyorsun. Belgeler Plymouth'taki avukatımda.''
Sir Francis uzun bir süre konuşarak İngiltere'deki mal ve mülkünü ayrıntılarıyla anlattı.
''Bütün bunları senin için günlüğüme yazdım. Ama sen defteri inceleyemeden biri onu çalar ya da yırtabilir. Sana söylediklerimin hiçbirini unutma.''
Hal söz verdi. ''Hiçbirini de unutmayacağım.''
''Sonra bu yolculuk sırasında ele geçirdiğimiz ganimet var. Hem Herlike, Naht, hem de Stan Vastikait'dan aldığımız ganimeti sakladığım sırada sen de benimleydin. O ganimetle İngiltere'ye döndüğün zaman her tayfaya hak ettiği payı vermeyi unutma.''
''Bunu kesinlikle yapacağım.''
''Tahtın payının her penisini kralın gümrük memurlarına ver. Sadece ahlaksız bir hükümdarını kandırmaya kalkışır.''
''Kralımın hakkını ona vermeyi unutmayacağım.''
Sir Francis, ''Sen ve kralım için kazandığım bütün o hazineler kaybolduğu takdirde hiçbir zaman rahat edemem.'' dedi. ''Tarikatın bir şövalyesi olarak yemin etmeni istiyorum. Ganimetin yerini başka hiç kimseye açıklamayacağına yemin etmelisin. Önümüzdeki çetin günlerde kızıl kuyruklu yıldız burcumu yönetir ve kaderimizi çizerken bazı düşmanlar seni bu yeminden dönmeye zorlayabilirler. Aklında her zaman ailemizin düsturu olsun. Durabo, dayanacağım.''
''Hal şerefim ve Tanrı adına dayanacağım.'' diye söz verdi. Bu sözleri kolaylıkla söyledi. Onları ileride hatırladığı zaman bu sözlerin çok acı ve kalbini ezecek kadar ağır olacağını bilmiyordu. Albay Cornelius Schroeder bütün askerliği boyunca kendi ırkı ve ülkesinden kimselerden çok yerli birliklerle seferlere katılmıştı. Albay yerlileri tercih ediyordu. Çünkü onlar zor şartlara dayanmaya alışmışlardı.
Sıcak ve güneş ya da soğuk ve nem onları pek etkilemiyordu. Bu yerler tropik iklimlere gelen beyazları yere seren humma ve bulaşıcı hastalıklara karşı dirençliydiler. Daha az yiyecekle yaşayabiliyorlardı. Bu korkunç ve vahşi toprakların sağladığı az bir yiyecekle yaşamayı ve savaşmayı başarıyorlardı. Oysa Avrupalı askerler aynı mahrumiyete göğüs germek zorunda kaldıklarında hastalanıp ölürlerdi. Albay'ın bu tercihinin bir başka nedeni daha vardı. Hristiyan askerlerinin hayatları değerli sayılıyordu. Ama bu dinsizler böyle şeyler düşünülmeden harcanabilirlerdi. Sığır sürülerinin insan kadar değerleri olmaması ve pişmanlık duyulmadan mezbahaya gönderilmeleri gibi bir şeydi bu. Tabii yerliler hırsızlıklarıyla ün yapmışlardı. Kadınların ya da içkinin yanına yaklaştırılmamaları da gerekirdi. Kendi inisiyatifleriyle hareket etmeleri gerektiği zaman küçük çocuklara dönüyorlardı. Ama onları yönetecek usta Hollandalı komutanlar olduğu zaman cesaret ve dövüşkenlikleri bu zayıflıklarından baskın çıkıyordu. Schroeder bir tepecikte durup piyadelerden oluşan uzun sıranın önünden geçmesini seyretti. Bir gün önce çoğunun yere serilmesine neden olan o korkunç deniz tutmasından çabuk kurtulmuşlardı. Şaşılacak bir şeydi bu. Sert toprakta bir gece yatıp dinlenmişler, birkaç avuç kurutulmuş balık ve kömürde pişirilmiş süpürge darısı ekmeği yemişlerdi. Şimdi bu sabah gemiye bindikleri zamanki kadar neşeli ve güçlüydüler. Beyaz çavuşların peşinde çıplak ayaklarıyla yürüyerek albayın önünden geçiyorlardı. Yüklerinin altına kolaylıkla yürüyor ve birbirleriyle kendi dillerinde konuşuyorlardı. Schroeder Masa Körfezi'nden gemiye bindiklerinden beri ilk defa onlara güveniyordu. Şapkasını çıkarıp alnını kuruladı. Güneş ağaçların tepelerinde yeni beliriyordu ama iyice sıcak basmıştı bile. Etraf bir ekmekçinin fırınından yayılan hava kadar kavurucuydu. Albay onları bekleyen tepelerle ormana baktı. Kızıl saçlı İskoçyalı'nın onun için çizdiği harita ilkel bir şeydi. Cambrai sadece kıyıları belirtmiş, şimdi karşılaştıkları engebeli araziden hiç söz etmemişti. Albay önce kıyıdan ilerlemişse de böylesi zor olmuştu. Adamları yükleri yüzünden ayak bileklerine kadar kumlara batmışlardı. Ayrıca geniş kumsallarda onların daha da gecikmelerine neden olacak dik kayalar ve burunlar vardı. Schroeder bu nedenle içerilere doğru dönmüş, tepelerden ve ormandan geçecek yol bulmaları için devriyelerini ileri göndermişti. Birdenbire önden biri bağırdı. Biri koşarak sıranın yanından geçiyordu. Soluk soluğa kalmış olan Hotanto dikleşti ve abartılı bir selam verdi. ''Albay, ileride geniş bir nehir var.'' Askerlerin çoğu gibi o da Hollanda dilini iyi konuşuyordu. Schroeder kahretsin diye sövdü. ''Büsbütün gecikeceğiz. Oysa buluşma yerine ulaşmak için sadece iki günümüz var.'' ''Bana yolu göster.'' Rehber onu tepenin doruğuna doğru götürdü. Albay tepeye eriştiği zaman ayaklarının altında yanları dik ve geniş bir nehir yatağı belirdi. İki yamaç hemen hemen 60 metre derinliğinde ve sık ağaçlarla kaplıydı. Dipte suları kahverengi geniş bir haliç gelgitin etkisiyle hızla denize akıyordu. Schroeder teleskopunu deri muhafazasından çıkarıp vadinin içerideki tepeleri iyice oyduğu yeri dikkatle inceledi. ''Karşıya kolaylıkla geçebileceğimiz bir yer yok. Geçiş yeri arayacak zamanım da olmadığı gibi.'' Aşağıya baktı. ''Şu tepedeki ağaçlara ip bağlayın. Adamlar onlara tutunarak yamaçtan insinler.'' 200 adamı aşağıya indirmek sabah saatlerinin yarısını aldı. Bir ara aşağıya inerken kaymamak için ipe sıkıca tutunan 50 adamın ağırlığı yüzünden halat koptu. Çoğu yuvarlanarak nehrin kıyısına inerlerken bilekleri burkuldu, oraları buraları çizilip berelendi. Ama sadece bir teki ciddi bir biçimde yaralandı. Genç bir Sinhales piyadesi aşağıya yuvarlanırken sağ bacağı bir ağaç köküne takıldı. Bacak dizin aşağısında 12 yerinden kırıldı. Yerlinin bacağından kemik parçalarının sivri uçları çıktı. Schroeder teğmenine memnun memnun, ''Neyse aşağıya indik ve sadece bir kaybımız oldu.'' dedi. ''Bu bize daha pahalıya gelebilirdi. Geçecek başka bir yer bulmak için günlerce uğraşabilirdik.'' Teğmen Maat Zuyker, ''Yaralı adam için bir sedye yaptıracağım.'' diye açıkladı. ''Sen aklını mı kaçırdın? Yürüyüşü yavaşlatır. O beceriksiz budalaya dolu bir tabanca ver ve onu burada bırak. Sırtlan ona yaklaştığı zaman onu mu yoksa kendisini mi vuracağına karar verir.'' ''Neyse, yeterince konuştuk. Şimdi karşıya geçelim.'' Albay kıyıdan 100 metre genişliğindeki nehrin karşı tarafına baktı. Deniz çekilirken çamurlu su hızlanıyor, yüzeyinde küçük girdaplar beliriyordu. Teğmen Maat Zuyker, ''Sallar yapmamız gerekecek.'' diye fikrini açıkladı.
Ama Schroeder öfkelendi. Bu iş için de zamanım yok. Karşı kıyıya bir ip uzatın. Nehrin geçilip geçilemeyeceğini anlayalım.
Maat Zülker diplomatça akıntı güçlü diye işaret etti. Schroeder tehlikeli bir tavırla
bir budala bile bunu fark eder Maat Zülker dedi. Belki de bu yüzden bu gözlemi yapabildin. En güçlü yüzücünü seç.
Maat Zülker selam verdi ve hızla sıraya dizili askerlerin yanından geçti. Yerlilerin hepsi de ne olacağını anlamışlardı. Bu yüzden Maat Zülker'le göz göze gelmemek için gökyüzünde ya da ormanda incelenecek ilginç şeyler buldular.
Teğmen onbaşılarından birine Ahmet diye bağırarak yerliyi omuzlarından yakaladı.
Gruba katılarak dikkati çekmemeye çalışan adamı dışarı sürükledi. Ahmet tüfeğini bıkkınca bölüğünden birine verdi ve soyunmaya başladı. Çıplak vücudu tüysüz ve sarıydı. Gövdesini esnek ve güçlü kaslar sarıyordu.
Maat Zülker ipi Ahmet'in koltuk altlarından geçirerek bağladı. Sonra adama suya girmesini emretti. Ahmet ağır ağır akıntıya doğru giderken su beline kadar çıktı. Schroeder'in karşıya hızla ve kolaylıkla geçme umudu da arttı. Ahmet'in kıyıdaki arkadaşları ipi salıverirken ona teşvik edici sözler haykırdılar. Ama yerli tam nehrin ortalarına yaklaştığı sırada birdenbire sendeledi ve kafası sularda kayboldu.
Albay onu geri çekin diye emretti.
Askerler Ahmet'i sığ yere doğru çektiler. Adam burnundan soluyor, öksürerek yuttuğu suları tükürüyordu. Bir taraftan da dengesini bulmaya çalışıyordu.
Schroeder birdenbire daha da telaşla haykırdı. Çekin, onu sudan çıkarın.
Albay 50 metre yukarıda bulanık suyun yüzeyinde dev bir girdabın oluştuğunu görmüştü. Sonra V biçimi bir dalga hızla onbaşının çırpındığı sığ yere doğru geldi. İpi tutan grup bunu fark ettiler ve korkuyla haykırdılar. Ahmet'i öyle güçlü bir biçimde çektiler ki adam arka üstü devrildi. Çırpınıp tekme atan onbaşıyı kıyıya doğru sürüklediler. Ancak yüzeyin altındaki şey daha hızlıydı. Bir ok gibi çaresiz adama doğru gitti. Ahmet'e birkaç metre kala kara bir kütüğe benzeyen pullu, yamru yumru, biçimsiz burnu sudan uzandı. Bu kafadan 6 metre geride timsahlara özgü o sorguçlu kemik kemik kuyruk sudan hızla çıktı. İğrenç canavar aradaki açıklıkta ilerleyerek sudan yükseldi. Ağzı açılmış sıra sıra biçimsiz sivri dişleri ortaya çıkmıştı. Ahmet timsahı görünce canhıraş bir çığlık attı. Hayvan dişlerini adamın belinden aşağısına geçirdi. Hem de indirilen demir bir kepengi anımsatan bir gürültüyle. Adamla hayvan köpükten bir girdap oluşturarak suya battılar. İpi tutan askerler hızla çektikleri için ayakları yerden kesildi. Çırpınarak suyun kenarına doğru sürüklendiler.
Schroeder arkalarından atılarak ipin ucunu yakaladı. İki defa bileğine sararak bütün ağırlığını geriye verdi.
İleride hızla akan kahverengi sulardan yine köpükler fışkırdı. Dişlerini Ahmet'in karnına geçirmiş olan dev timsah baş döndürücü bir hızla arka arkaya yuvarlandı. İpi tutan diğer adamlar ayağa kalkarak halata olanca güçleriyle asıldılar. Ahmet'in vücudu ikiye bölünürken kahverengi suda birdenbire kırmızı bir leke belirdi. Bir omurun kızarmış bir hindinin budunu koparmasına benziyordu bu. Hızlı akıntı kan lekesini sürükledi, sonra sulara yayılarak kayboldu. İpi çekiştiren askerler diğer uçta gevşeme olduğu için gerilediler. Ahmet'in gövdesinin üst kısmı kıyıya sürüklendi. Adamın kolları oynuyor, ağzı ölmekte olan bir balığınki gibi açılıp kapanıyordu. Nehirde uzaklarda timsah tekrar sudan yükseldi. Ahmet'in gövdesinin alt kısmını ve bacaklarını ağzına çaprazlamasına almıştı. Hayvan başını gökyüzüne doğru kaldırarak kurbanının parçalarını yutmaya çalıştı. Parçalanmış ceset ağzına kayarken diğerleri timsahın yumuşak, açık renkli, pullu boğazının şiştiğini gördüler.
Schroeder öfkeyle kükrüyordu. İzin verdiğimiz takdirde bu pis hayvan günlerce gecikmemize neden olacak.
Ahmet'in yarı vücudunu sürükleyerek götüren ve şok geçirmiş olan askerlere döndü.
O et parçasını buraya getirin.
Adamlar yarım cesedi Hollandalı'nın ayaklarının dibine attılar. Albay soyunur ve karşılarında çırılçıplak dururken ona hayranlıkla baktılar. Schroeder'in karın kasları yassı ve sertti. Sabırsızca verdiği emir üzerine askerler ipi onun koltuk altlarından geçirerek bağladılar. Sonra ona dolu bir tüfek ve ağır yanan kibriti verdiler. Kibrit emniyet bandalına takılıydı. Albay tüfeği omzuna vurdu. Diğer eliyle Ahmet'in cansız gevşek kolunu yakaladı. Kanları akan yarım cesedi sürükleyerek nehre girerken diğerleri hayretle gözlerine inanamıyormuş gibi mırıldandılar. su dizlerine kadar çıktığı zaman Hollandalı öfkeyle ''Haydi gel pis hayvan!'' diye böğürdü. Yürümeyi sürdürdü. ''Yemek mi istiyorsun? Eh, sana çiğneyebileceğim bir şey getirdim.'' Kıyıdaki herkes dehşetle inledi. Schroeder'in durduğu yerin yukarısında yine müthiş bir girdap belirdi. Timsah beline kadar çıkan suda duran Hollandalı'ya doğru hızla ilerledi. Kahverengi suyun yüzeyinde yağlı gibi uzun bir iz bırakıyordu. Schroeder ayaklarını sağlamca yere bastı. Sonra kolunu kaldırdığı gibi Ahmet'in kanlar damlayan vücudunun üst kısmını hızla gelen timsahın önüne doğru fırlattı. Tüfeği omzundan indirirken ''Bunu ye!'' diye haykırdı. İki kol boyu uzaklıktaki suda yüzen insan yeme doğru nişan aldı. O iğrenç kafa sudan hızla çıktı. Hayvan Ahmet'in içe dokunacak bir biçimde parçalanmış olan gövdesini yutmak için ağzını iyice açtı. Schroeder tüfeğin nişangahının üzerinden timsahın açık ağzına baktı. O biçimsiz sivri dişleri gördü. Bunlara insan eti parçaları takılmıştı. Onların gerisinde timsahın boğazının içi düğün çiçeği gibi güzel bir sarıydı. Hayvan ağzını açarken kalın bir zar suların timsahın ciğerlerine dolmaması için boğazını otomatik olarak kapatıyordu. Schroeder timsahın açık boğazının derinliklerine doğru nişan alarak emniyeti açtı. Oraya takılı olan alev alev yanan kibrit düştü. Çanaktaki barut tozu alev alırken anlık bir gecikme oldu. Hollandalı tüfeği hiç oynatmadan tutuyordu. Kulakları sağır edecek bir gürültü duyuldu. Namludan fışkıran gümüşümsü mavi bir duman timsahın boğazından aşağıya indi. Antimuanla sertleştirilmiş yaklaşık 90 gram ağırlığındaki kurşunlar zarı delip geçti. Hayvanın nefes borusunu atar damarlarını ve etini yardı. Göğüs boşluğuna dalarak sürüngenin o soğuk kalbini ve akciğerlerini parçaladı. Dev sürüngen öyle bir sarsıldı ki 4,5 metre uzunluğundaki gövdesi bükülerek sudan çıktı. Biçimsiz kafası neredeyse kemik kemik kuyruğuna dokunacaktı. Sonra hayvan suya daldı ve nehirden köpükler yukarılara fışkırdı. Sonra timsah yuvarlandı, suya daldı, tekrar çıktı. Dev gövdesi eğrilip bükülüyordu. Schroeder durup bu iğrenç ölüm çırpınışlarını seyretmedi. Dumanları tüten tüfeği atarak nehrin en derin yerine balıklama daldı. Timsahın çırpınışlarının diğer öldürücü sürüngenleri şaşırtıp dikkatlerini dağıtacağına inanıyordu. Hızla kulaç atarak karşı kıyıya yüzdü. Matsuiker şok yüzünden felce uğrayan adamlara ''İpi gevşetin!'' diye bağırdı. Askerler kendilerini topladılar. İpin suya değmemesi için ellerini havaya kaldırdılar. İpi gevşetirken albay da kıyıya doğru yüzüyordu. Matsuiker dikkat diye bağırdı. Önce bir sonra da ikinci bir timsah kafası sudan çıkmıştı. Gözleri boynuz kadar sert çıkıntıların ucunda olduğu için ölmekte olan arkadaşlarının çırpınışlarını kafalarını tamamıyla sudan çıkarmadan seyredebiliyorlardı. Schroeder'in yarattığı hafif dalgalar önce onların dikkatini çekmedi. Ama adamla diğer kıyı arasında 12 kulaçlık bir mesafe kaldığı sırada canavarlardan biri onu sezdi. Dönerek Hollandalı'ya doğru hızla gitti. Dalgalar alnındaki çifte yumruğunun iki yanından yelpaze gibi açılıyorlardı. ''Matsuiker daha hızlı yüzün!'' diye haykırdı. ''Timsah peşinizde!'' Timsah hızla yaklaşırken Schroeder daha hızlı yüzmeye başladı. Diğer kıyıda herkes bağırarak onu teşvik ediyordu. Ama albayın ayağı dibe değdiği sırada timsah ondan ancak bir insan boyu gerideydi. Schroeder kendini öne doğru atarken hayvan son metreyi hızla aştı. Dev ağzını Hollandalı'nın ayaklarından ancak birkaç santim geride çatırtıyla kapattı. Albay ipi bir kuyruk gibi sürükleyerek ağaçlığa doğru gitti. Ama henüz tehlikeden kurtulmuş değildi. Çünkü ejderhaya benzeyen yaratık kıyıya çıkarak kısa çarpık bacaklarının üzerinde yükseldi. Olayı seyredenlerin pek de inanamadıkları bir hızla yalpalayarak avının peşinden gitti. Schroeder timsahtan ancak 1 metre kadar öndeyken ilk ağaçlara erişti ve aşağıya doğru sarkan bir dala doğru sıçradı. Timsah sivri dişli ağzını kapatırken o da bacaklarını biraz kaldırmayı başardı. Son gücüyle yukarıya tırmandı. Avını kaçıran sürüngen aşağıda bekliyordu. Ağacın gövdesinin etrafına döndü, sonra ıslığa benzeyen bir sesle kükredi. Dönerek ağır ağır kıyıdan aşağıya indi. Dev bir horoz ibiğine benzeyen uzun, kemik kemik kuyruğunu havaya kaldırmıştı. Ama nehre erişince kuyruğunu indirerek suya soktu. Timsah daha gözden kaybolmadan Schroeder nehrin ötesinden ''İpin ucunu bağlayın!'' diye bağırdı. Elindeki ipi dalına tünediği ağacın gövdesine sararak düğümledi. Sonra da bağıra bağıra emir verdi.
Matsuyker, o adamlara hemen bir sal yaptır. Akıntıya karşı ipe tutunarak bu tarafa geçebilirler.
Azib'in gövdesi yosun ve midyelerden temizlenmişti. Mürettebat çekme alatlarını gevşetirken gemi de kabaran denizin baskısına karşı ağır ağır doğruldu. Azim kumsalda kalafata çekildiği sırada marangozlar ana direğe biçim verip cilalamışlardı. Direk artık dikilmeye hazırdı. Uzun ağır direğin kumsala taşınması ve enli ucunun küpeşteden aşırılması işinde her tayfa çalıştı. Geminin diğer iki direğine palanga takıldı. Yeni direği kaldırmak için izbirolar ayarlandı. Koca Daniel'la Ned emirler verirken tayfalar halatları ihtiyatla çektiler. Böylece parlak çam tahtasından yapılmış dev direği dikeylemesine kaldırdılar. Sir Francis direğinin dibinin ana güvertedeki deliğe sokulması gibi önemli bir işi kimseye bırakmak niyetinde değildi. Direk sonra gövdeden aşağıya kayacak ve geminin iç omurgasına oturacaktı. 50 insan gücü isteyen nazik bir işti bu. Hemen bütün gün sürdü. Sonunda dev direğin son birkaç santimi de aşağıya kayar ve ucu hazırlanan uyuğa girerken Sir Francis tayfalara ''İyi iş başardınız çocuklar'' dedi. ''Halatları gevşetin.'' Artık halatların tutmadığı 15 metre boyundaki direk kendi başına durabiliyordu. Koca Daniel beline kadar suya girmişti. Güverteye doğru ''O peynir kafalıların başı derde girecek'' diye seslendi. ''10 gün sonra gemiyi boğazdan açık denize çıkaracağız. Bu sözlerimi unutmayın.'' Sir Francis küpeşteden ona gülümsedi. ''Ana direğe yelken takmadan olmaz. Sen orada ağzı bir karış açık durur ve dilini oynatırken bu iş başarılamaz.''
Kaptan dönecekken birdenbire kıyıya bakarak kaşlarını çattı. Valinin karısı peşinde hizmetçisiyle ağaçların arasından çıkmıştı. Şimdi kumsalın yukarısında durmuş, şemsiyesinin sapını uzun beyaz parmaklarının arasında çeviriyordu. Şemsiye başının üstünde fırıl fırıl dönüyordu. Bütün mürettebatın dikkatini çeken parlak renkli bir daireydi bu. Ön güvertede tayfaları çalıştıran hal bile dönmüş, ağzı bir karış açık aptal aptal kadına bakıyordu. Katinka bugün yeni, güzel bir elbise giymişti. Yakası o kadar açıktı ki göğüsleri dekoltesinden dışarı taşıyordu. Neredeyse uçları gözükecekti.
''Bay Courtney!''
Sir Francis oğlunu mürettebatın önünde utandıracak kadar yüksek sesle bağırmıştı.
''Dikkatini işine ver, o direği dimdik tutacak takozlar nerede?''
Hal irkildi ve yanık teni kıpkırmızı kesildi. Küpeşleden dönerek ağır bir balyozu aldı. Adamlarına ''Kaptanı duydunuz!'' diye çattı. Sir Francis sesini alçaltarak yanı başında duran Aboli'ye usulca ''Bu fahişe cennetteki Havva'ya benziyor'' dedi. ''Hal'in daha önce de ona alık alık baktığını gördüm.'' Tanrım, kadın da bu bakışlara karşılık veriyor. Bir fahişe cüretiyle. Göğüsleri de ortada. Tanrım, hal daha bir çocuk.
Siz ona bir babanın gözleriyle bakıyorsunuz. Aboli gülümseyerek başını salladı. Artık o bir çocuk değil, bir erkek. Bir keresinde bana kutsal kitabınızda gökteki bir kartal, kayanın üzerindeki bir yılan ve bir erkekle bir kızdan söz edildiğini söylemiştiniz.
15. Ayrımın sonu. Sayfa 194.